Ayrım 29. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 302. 12. Leon Loaiza, ağabeyinin tersine 60 yıl süren dengeli bir evlilik geçirmişti. Pazar günleri çalışmamakla hep övünürdü. 4 oğlu bir kızı olmuştu. Hepsini de imparatorluğunun kılıççıları olarak yetiştirmek istemişti. Ama yaşam, o dönemin romanlarında sık sık rastlanan ama kimsenin gerçek yaşamda olacağına inanmadığı durumlardan birini çıkarmıştı karşısına. 4 oğlu da birbiri ardı sıra yönetim mevkilerine adım adım yaklaşırken öldüler. Kızınınsa ırmak taşımacılığına doğuştan hiçbir yeteneği yoktu. 50 metre yükseklikte bir pencereden Hudson'dan geçen gemileri seyrederek ölmeyi iyi tuttu. Öyle ki Florentino Ariza'nın uğursuz görünüşü vampir şemsiyesiyle bunca rastlantının bir araya gelmesi için bir şeyler yaptığı masalına kesin gözüyle bakanlar oldu. Amcası hekimin zoruyla kendi isteğine karşın işten çekilince Florentino Ariza pazar aşklarının bazılarından kendiliğinden vazgeçme özverisinde bulunmaya başladı. Motoru çalıştıran kolun ilk sürücüsünün kolunu koparacak denli güçlü olduğu, kentin ilk otomobillerinden birine binip çekildiği kır evinde amcasının ziyaretine gidiyordu. Yaşlı adam astromelyalarla dolu terasından akşamları dağın karlı doruklarının göründüğü eski bir köle çiftliğinde üstüne ipek iplikle adının baş harfleri işlenmiş hamağına uzanmış, her şeyden uzak sırtı denize dönük saatlerce konuşuyorlardı. Florentino Ariza ile amcası ırmak taşımacılığından başka hiçbir şeyden söz etmekte her zaman güçlük çekmişlerdi. Ölümün her zaman görünmez bir konuk olduğu o uzun öğle sonlarında da konu aynıydı. Irmak taşımacılığının Avrupa konsorsiyumlarına bağlı eyalet sanayicilerinin eline geçmesi sürekli olarak kaygılandırıyordu 12. Leon amcayı. Bu iş her zaman Matakongoların işi olmuştur diyordu. O züppeler bu işi ellerine geçirirlerse sonunda Almanlara armağan ederler onu. Kaygısı hiç yeri yokken bile yinelemekten hoşlandığı bir siyasal düşüncenin sonucuydu. 100 yaşıma geldim. Her şeyin, evrendeki yıldızların bile yerlerinin değiştiğini gördüm. Ama bu ülkede hiçbir şeyin değiştiğini görmedim daha, diyordu. Her 3 ayda bir yeni anayasalar, yeni yasalar, yeni savaşlar oluyor ama hala sömürge dönemindeki gibiyiz. Tüm kötülükleri federalizmin yıkılmasına yoran Mason biraderlerine yineleyip duruyordu. Bin Gün Savaşı 23 yıl önce yitirildi, 76 Savaşı'nda. Politikaya ilgisizliği mutluluğun sınırlarına varan Florentino Ariza, gittikçe sıklaşan bu söylevleri denizin uğultusunu dinleyen biri gibi dinliyordu. Ama kendisi şirketin politikasına kesinlikle karşıydı. Amcasının görünüşünün tersine her zaman yıkımın eşiğinde gibi görünen ırmak taşımacılığının geri kalmışlığını gidermenin tek yolunun 99 yıl bir günlüğüne Ulusal Kongre tarafından Karayip Irmak şirketine tanınmış olan buharlı gemi tekeline gönüllü olarak karşı çıkmak olduğuna inanıyordu. Amcası karşı koyuyordu. Bu fikirleri o anarşist martavallarıyla adaşım Leon'a sokuyor kafana. Ama tümüyle doğru değildi bu. Florentino Ariza'nın görüşleri, üstün zekasının ölçüsüz kişisel tutkusu yüzünden ziyan eden Alman komodor Juan B. Elbers'in deneyimlerine dayanıyordu. Oysa amcası, Elbers'in başarısızlığının onun ayrıcalıklarından değil, aynı anda üstlendiği olmayacak işlerden ileri geldiğini düşünüyordu. Ulusal coğrafyanın tüm sorumluluğunu üstüne almıştı sanki. Irmağın seyri sefere elverişliliğini, liman tesislerinin kara giriş yollarının ulaşım araçlarının bakımını sağlamayı üstüne almıştı. Hem sonra diyordu, Cumhurbaşkanı Simon Bolivar'ın sert tepkisi de yabana atılacak bir şey değildi. Ortakların çoğu bu tartışmaları iki tarafında haklı oldukları evlilik kavgaları gibi alıyorlardı. İhtiyarın inatçılığı doğal görünüyordu onlara. Yaşlılığın büyük bir rahatlıkla söyleye geldiği gibi, onun her zamanki öngörüsünü azaltmasından değil, tek elden vazgeçmenin ona yiğitlik günlerinde kendisiyle ağabeylerinin bir başlarına tüm dünyadaki güçlü düşmanlarına karşı verdikleri tarihsel savaşın ganimetlerini çöpe atmak gibi görünmesinden ötürü. Bu yüzden haklarını yasal olarak sona erdirmeden önce hiç kimsenin dokunamayacağı bir biçimde güvence altına aldığı zaman kimse karşı çıkmadı ona. Ama Florentino Ariza çiftlikte derin düşüncelerle geçen öğle sonlarında tam silahlarını bıraktığı bir sırada 12. Leon amca ansızın 100 yıllık ayrıcalıktan vazgeçmeye rıza gösterdi. Biricik saygı gösterilebilecek koşulu onun ölümünden önce yapılmamasıydı. Yaptığı en son işlem bu oldu. Artık ne işten söz etti, ne kendisine danışılmasına izin verdi, ne görkemli başının tek telini, ne de bilincinden en ufak bir şey yitirdi. Kendine acıyabilecek hiç kimsenin onu görmemesi için elinden geleni yaptı. Terasta bir Viyana salıncağında usul usul sallanarak, hiç erimeyen karları seyrederek geçiriyordu günlerini. Yanı başında küçük bir masanın üstünde hizmetçilerin her zaman sıcak tuttukları bir kahve demliği, içinde artık yalnızca ziyaretçiler geldiğinde taktığı iki takım takma dişinin bulunduğu bir bardak karbonatlı su duruyordu. Çok az arkadaşını görüyor, çok uzak, ırmak taşımacılığından çok önceki bir geçmişten söz ediyordu yalnızca. Bununla birlikte yeni bir konu kalmıştı ona, Florentino Ariza'nın evlenmesi. Birkaç kez hep aynı biçimde söz etti bundan. 50 yaş daha genç olsaydım diyordu ona. Adaşım Leona ile evlenirdim. Ondan daha iyi bir eş düşünemezdim kendime. Florentino Ariza bunca yıllık emeğinin hiç akla gelmeyen bu koşul yüzünden son dakikada boşa gitmesinden korkuyordu. Her şeyden vazgeçerdi, her şeyi denize atardı, ölürdü de Fermina Daza'dan söz etmezdi ona. Allah'tan 12. Leon amca ısrar etmedi. 92 yaşını doldurunca yeğenini biricik varisi olarak tanıdı ve şirketten çekildi. 6 ay sonra Florentino Ariza, ortakların oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına ve genel müdürlüğe atandı. Görevi üstlendiği gün emekliye ayrılan ihtiyar kurt, bir kadeh şampanya içtikten sonra salıncaklı koltuğundan kalkmadan konuştuğu için bağışlanmasını diledi ve daha çok bir ağıtı andıran kısa bir doğaçtan konuşma yaptı. Yaşamının başını ve sonunu yazgısının iki olayını belirlediğini söyledi. Birincisi, kurtarıcının Turbaco köyünde ölüme doğru mutsuz yolculuğuna çıkarken onu kucağına almasıydı. Öteki ise yazgısının önüne çıkardığı tüm engellere karşın şirketine layık bir ardıl bulmasıydı. Sonunda dramı acıklı olmaktan çıkarmaya çalışarak sözlerini şöyle bağladı. Bu yaşamdan götüreceğim biricik hayal kırıklığı şu. Birçok cenazede şarkı söylediğim halde kendi cenazemde söyleyemeyeceğim. Törene son vermek için bunu yapmasa olmazdı. Tosca'dan hoşça kal yaşamı söyledi. En hoşuna gittiği gibi. Akapella, üstelik hala bozulmamış bir sesle. Florentino Ariza duygulandı. Teşekkürlerini dile getirirken sesinin hafifçe titreyişinden ancak sezinlenebiliyordu bu. Yaşamında düşünüp yaptığı her şeyi nasıl düşünüp yapmışsa, Fermina Daza'nın gölgesinde yazgısını üstleneceği an gelip çattığında, sağ ve sağlıklı olmak için amansızca kararlılığından başka bir itici gücü olmaksızın yükseliyordu Dora. Ama Leona Cassiani'nin o gece onuruna verdiği şölene giderken ona eşlik eden Fermina Daza'nın anısı değildi. Tüm kadınların anısıydı. Mezarlıklarda üstlerine diktiği güllerle kendisini düşünerek uyuyanların olsun, kocalarının ay ışığında yaldızlanan boynuzlarıyla hala onların üstünde uyumuş oldukları yastığa baş koyanların olsun. İçlerinden biri olmayınca tümüyle aynı zamanda birlikte olmak istiyordu. Tıpkı korktuğunda hep istediği gibi. En çetin zamanlarında, en kötü anlarında bile, yıllar boyu edindiği sayısız sevgilileriyle, nedenli güçsüz olursa olsun bir bağ sürdürmüştü. Yaşamlarını hep izlemişti onların. O gece de işlerinde en eskisini Rosalba'yı anımsadı. Erdemliğinin ödülünü alıp götüren, anısını ilk günkü gibi ona acı veren Rosalba'yı. Gözlerini yumması yetiyordu. Onun müslin giysisi, uzun, ipek şeritli şapkasıyla geminin küpeştesinde asılı bebek kafesini sallarken görmesine. Ömrünün sayısız yılları boyunca birkaç kez nerede olduğunu bilmeksizin, soyadını bilmeksizin, aradığının o olup olmadığını bile bilmeksizin ama orkide ormanları arasında bir yerde onu mutlaka bulacağından emin, onu aramak için bütün hazırlıkları yapmıştı. Her seferinde son dakikada çıkan gerçek bir engel ya da ansızın isteğini yitirmesi yüzünden tam gemi demir alacağı sırada yolculuğu ertelenmişti. Hep Fermina Daza ile ilgili bir neden yüzünden. Nezaretin dul karısını, onu içeri alan kendisi değil Transito Arisa da olsa, Calle de las Ventanas'taki ana evinde saygısızlık ettiği biricik kadını anımsadı. Yatakta öylesine ağır olsa da, Fermina Daza'nın yerini tutmak istercesine bol bol sevecenlik saçan tek kadın o olduğundan, ötekilerin hepsinden daha çok anlayış göstermişti ona. Bununla birlikte, sevecenliğinden daha baş edilmez olan sokak kedisi eğilimi, ikisini de ihanete yazgılı kılmıştı. Her şeye karşın şövalyelerin aldat ama bağlı kal ilkesi sayesinde 30 yıl kadar ilişkilerini aralıklı olarak sürdürmeyi başardılar. Üstelik Florentino Ariza'nın uğrunda kimliğini açığa vurduğu tek kadın oydu. Öldüğünü ve belediyece kaldırılacağını kendisine bildirdiklerinde cenaze giderlerini karşılayarak onu gömdürdü. Cenaze töreninde de tek başına bulundu. Sevdiği başka dulları anımsadı. İçlerinde hala hayatta olan en yaşlılarını, iki kez dul kaldığı için herkesin çifti dul diye tanıdığı Prudencia Pitre'yi. Sonra Arellano'dan dul kalan öteki Prudencia'yı. Giysilerinin düğmelerini yeniden dikinceye dek onu evinden alıkoymak için koparan o sevgili dolu kadını. Sonra Zuniga'dan dul kalan Josefa'yı, ona çılgınca aşık olan kendisine yar olmayacaksa başkası kimseye yar olmasın diye uyurken bahçe makasıyla kamışını kesmeye kalkan dolu. Angeles Alfaro'yu anımsıyordu, içlerinde en çok sevdiği geçici sevgilisini. Müzik okulunda 6 aylığına yaylı çalgılar dersi vermeye gelmişti. Ay ışıklı geceleri evinin çatısındaki terasta onunla birlikte geçiriyordu. Anadan doğma çıplak, ay ışığında yaldızlanan kalçaları arasında sesi insansı bir nitelik kazanan cello'da gelmiş geçmiş tüm müziklerin en güzel suitlerini çalarak. Dolunayın ilk akşamından başlayarak yeni sevişmeye başlayanların yırtıcılığıyla sevişmekten ikisinin de yürekleri parça parça oluyordu. Ama Angeles Alfaro, sevecen cinselliği günahkar cellosuyla onu tuşa bayrak açmış bir transatlantikle geldiği gibi gitmişti. Ay ışıklı terasta ondan arta kalan tek şey şiir festivali yarışmasına katılan şiirlerdeki gibi ufukta tek başına hüzünlü bir güvercin andıran beyaz bir mendil sallayarak veda edişiydi. Florentino Ariza daha önce birkaç kez başına gelen ama bilincine varmadığı bir şey öğrendi ondan. İnsanın tümü içinde aynı acıyı çekerek hiçbirine ihanet etmeksizin birkaç kişiye birden aşık olabileceğini. Rıhtımdaki kalabalığın arasına bir başına bir öfke patlamasıyla kendi kendine şöyle demişti. İnsan yüreği bir genelevden bile daha geniş. Ayrılık acısından yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklandı. Ama gemi ufuk çizgisinde gözden silinir silinmez Fermina Daza'nın anısı onu tüm dünyasıyla doldurmuştu. Andrea Varon'u anımsadı. Geçen hafta evinin önünden geçmişti ama banyonun penceresindeki turuncu ışık içeri giremeyeceği konusunda uyarmıştı onu. Biri ondan önce davranmıştı. Biri erkek ya da kadın çünkü Andrea Varon aşk keşmekeşi içinde bu tür ayrıntılarla oyalanmazdı. Florentino Ariza'nın listesindeki kadınlar arasında bedeniyle geçinen ama herhangi bir yöneticiye gerek duymaksızın onu aklına estiği gibi yöneten bir o vardı. En güzel yıllarında ona hepimizin hanımefendisi takma adını hak ettiren meçhul bir kibar fahişe olarak söylencesel bir ün kazanmıştı. Valileri, amiralleri çılgına döndürmüş, tanıldığı kadar ünlü olmayan bazı ordu ve yazın ileri gelenlerinin omzuna kapanıp aldıklarını görmüştü. Sanıldığı kadar ünlü olanların da. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Rafael Reyes'in kente yaptığı beklenmedik iki ziyaret arasında çarçabuk bir yarım saatçik için ömründe bir tek gün bile çalışmadığı Hazine Bakanlığındaki seçkin hizmetlerine karşılık ona ömür boyu aylık bağlattığı doğruydu. Zevk armağanlarını bedeni el verdiğince dağıtmıştı. Uygunsuz davranışını bilmeyen kalmamışsa da hiç kimse ona karşı kesin bir kanıt ortaya koyamazdı. Çünkü önemli suç ortakları bir rezalet çıkacak olursa kendilerinin daha çok kaybedecek şeylerinin olduğunu bilincinde olduklarından kendileri gibi koruyorlardı onları. Florentino Ariza, kutsal para ödememe ilkesini onun uğrunda çiğnemişti. Buna karşılık o da bu işi kocasıyla birlikte parasız yapmama ilkesini çiğnemişti. Her sefer için simgesel bir pezoya anlaşmışlardı. Ama Andrea Varon almıyordu parayı. Florentino Ariza da eline vermiyordu. Yazıcılar kapısında deniz aşırı ülkelerden gelen değişik şeyler satın almaya yetecek duruma gelinceye dek domuz kumbaraya atıyorlardı. Florentino Ariza'nın kabızlık çektiği zamanlar kullandığı lağmanlara bambaşka bir kösnüllük katan o olmuş, Florentino Ariza'yı birlikte geçirdikleri çılgın öğle sonları birlikte lağman yaparak aşk içinde yeni aşklar yaratmaya çalışmaya razı etmişti. Bunca tehlikeli rastlantılar arasında ona bir nebzecik burukluk tattıran tek kadının o karmaşık Sara Noriega olmasının bir şanslılık sayıyordu Florentino Ariza. Ömrünün son günlerini Divina Pastora Deliler Evi'nde bunakça şiirler yazarak geçirmişti. Bu şiirler öylesine aşırı açık saçıktı ki öteki delileri bütün bütün çileden çıkarmasın diye hücreye kapatmak zorunda kalmışlardı onu. Ama Florentino Ariza, CFC'nin tüm sorumluluğunu üstlenince, Fermina Daza'nın yerine bir başkasını koymaya kalkışmaya ne yeterince vakti olmuştu ne de cesareti. Onun yerine hiç kimseyi koyamayacağını biliyordu. İlişki kurduğu sevgililerini ziyaret etmek yavaş yavaş bir alışkanlık haline gelmişti. İşine yaradıkları sürece, olanak buldukça, yaşadıkları sürece yatıyordu onlarla. Juvenal Urbino'nun öldüğü 7. pazar yortusu günü yalnızca biri kalmıştı ona. 14'ünü yeni doldurmuş bir kız. O zamana değin hiçbirinde olmayan her şey vardı onda. Florentino Ariza'yı aşktan çılgına döndüren. Amerika Vicuna'ydı adı. 2 yıl önce Puerto Padre diye bir kıyı kasabasından gelmişti. Ailesi aralarında bir kan bağı olan Florentino Ariza'ya veli olarak emanet etmişti onu. Orta öğrenim için bir hükümet bursuyla bir petate, bir de oyuncak bebeğinkini andıran teneke bavulla yollamışlardı onu. Beyaz potinleri, altın yaldızlı saç örgüsüyle daha gemiden iner inmez Florentino Ariza birlikte birçok pazar siestaları yapacaklarına ilişkin korkunç bir ön seziye kapıldı. Dişlerine takılmış teller, yara bere içindeki dizleriyle her anlamda çocuktu daha. Ama Florentino Ariza onun çok geçmeden nasıl bir kadın olacağını hemen sezdi. Bir yıl boyunca yavaş yavaş kendisi için yetiştirdi onu. Cumartesileri sirk gezmeleri, pazarları dondurmalı park gezintileri, çocuksu öğle sonlarıyla onun güvenini kazandı. Sevecen bir dedenin tatlı sertliği ile elinden tutup gizli kesim evine doğru götürdü onu. Küçük kızın önünde gökyüzünün kapıları açılmıştı birden. Bir çiçek gibi açıldı, bir mutluluk bulutunun üstünde yüzüyordu. Dersleri içinde bir itici güç oldu bu. Çünkü hafta sonları izinli çıkabilmek için hep sınıfının birincisi oldu. Florentino Ariza için yaşlılık koyunun en korunaklı bir sığınağıydı. Hesaplı kitaplı aşklarla geçen bunca yıldan sonra masumluğun sınırsız tadı yenileyici bir aykırılığın büyüsüne sahipti. Çok iyi anlaşıyorlardı. Nasılsa öyle davranıyordu kız. Hiçbir şeye şaşmayan, saygıdeğer bir adamın yol göstericiliğinde yaşamı tanımaya hevesli bir çocuk gibi. Florentino Ariza ise yaşamda olmaktan en çok korktuğu bir erkek gibi davranıyordu bilinçli olarak. Yaşlı bir aşık gibi. Yalnızca yaşı, okul önlüğü, saç örgüsü, dağlı yürüyüşüyle değil, alabildiğine kendini beğenmiş, önceden kestirilmez kişiliğine varıncaya dek Fermina Daza'ya apacık benzerliğine karşın hiçbir zaman onunla özdeşleştirmedi onu. Dahası, o güne değin aşk dilenciliğinin itici gücü olan Fermina Daza'nın yerine birini koyma düşüncesi bütün bütün silindi. Öylece olduğu gibi hoşuna gidiyordu. Sonunda gün batımı hazılarının ateşiyle öylece olduğu gibi sevdi onu. Kazara gebe kalmasın diye çok sert önlemler aldığı tek kişi o oldu. Birkaç kez birlikte olduktan sonra pazar öğleden sonraları ikisinin de biricik düşü oldu. Yatılı okuldan onu evci çıkarmaya yetkili tek kişi o olduğundan CFC'nin 6 silindirli hat sınıyla onu almaya gidiyor. Ara sıra güneşsiz akşamüstleri arabanın üstünü açarak Florentino Ariza başında acınası şapkası kız gülmekten katıla katıla rüzgarda uçmasın diye üniformasının denizci beresini iki eliyle tutarak kumsalda dolaşıyorlardı. Biri gerekmedikçe vasisiyle birlikte dolaşmamasını, onun tadına baktığı hiçbir şeyi yememesini, soluğa çok yakın durmamasını çünkü yaşlılığın bulaşıcı olduğunu söylemişti ona. Ama o aldırmıyordu. İkisi de haklarında ne düşünülebileceğine önem vermiyorlardı. Çünkü akraba oldukları biliniyordu. Her şeyden önce de yaşları arasındaki uçurum her türlü kuşkudan arındırıyordu onları. O 7. pazar yortusu günü ölüm çanları çalmaya başladığında daha yeni sevişmişlerdi. Florentino Ariza yüreğinin çarpıntısını güç bastırdı. Gençliğinde yaz çanlarının çalınması cenaze töreninin fiyatına dahildi. Yalnızca çok yoksul olanlar için çalınmazdı çanlar. Ama geçen yüzyıldan bu yana geçerken, son savaşımızdan bu yana muhafazakar yönetim sömürge dönemi alışkanlıklarını pekiştirmiş, cenaze törenleri öyle masraflı olmuştu ki yalnızca çok varlıklılar ödeyebiliyorlardı giderleri. Başpiskopos Ercole de Luna öldüğü zaman tüm eyaletin çanları 9 gün 9 gece artsız aralıksız çalmış, halk öylesine bunalmıştı ki ondan sonraki başpiskopos cenaze törenlerinde çan çalınması zorunluluğunu kaldırmış, ancak çok yönlü kişilerle sınırlandırmıştı. Bu yüzden Florentino Ariza bir 7. pazar yortucu öğleden sonra saat 4'te katedralin yaz çanlarını işitince yitik gençliğinin hortlağıyla yüz yüze gelmiş oldu. Bu çanların Fermina Daza'yı büyük ayin çıkışında 6 aylık gebe gördüğü pazar gününden bu yana yıllar yılı öylesine beklediği çanlar olduğu hiç aklına gelmedi. "Vay canına," dedi alacakaranlıkta. "Katedralin çanları çaldığına göre çok kodaman biri olmalı." Çırılçıplak olan Amerika Vicuna yeni uyanmıştı. "7. pazar ayini içindir," dedi. Florentino Ariza kilise işlerinden pek anlamazdı. Ona telgrafçılığı da öğreten ve yazgısı hakkındaki hiçbir haber almadığı bir Almanla koroda keman çaldığı günlerden beri ayine de gitmemişti bir daha. Ama 7. pazar ayini için yaz çanlarının çalınmayacağını biliyordu kuşkusuz. Kentte yaz vardı, bildiği buydu. O sabah Jeremiah de Senamor'un fotoğraf atölyesinde ölü bulunduğunu bildirmek için Karayipli göçmenlerden bir heyet gelmişti evine. Florentino Ariza onun yakın arkadaşı olmasa da birçok başka göçmenin yakın arkadaşıydı. Onu her zaman törenlerine, özellikle de cenazelerine çağırırlardı. Ama çanların kararlı bir inançsız, katı bir anarşist olan Jeremiah de Senamor için çalmadığı kesindi. Üstelik kendi elleriyle kıymıştı canına. Hayır dedi. Bu çanlar validen daha aşağı birisi için çalmaz. İyi kapatılmamış gölgeliklerden sızan ışınlarla solgun gövdesi bir kaplanınki gibi benek benek olmuş Amerika Vicuna ölümü düşünecek yaşta değildi. Yemekten sonra sevişmişler, uğultusu kızgın çink odamda yürüyen akbabaların tıkırtısını gizleyemeyen pervaneli vantilatörün altında, öğle uykusunun uyuşukluğu içinde ikisi de çıplak yan yana uzanmışlardı. Florentino Ariza uzun yaşamına rastgele giren tüm öteki kadınları sevdiği gibi seviyordu onu da. Ama ötekilerden daha çok kaygıyla seviyordu onu. Çünkü o liseyi bitirdiğinde kendisinin yaşlılıktan ölmüş olacağını biliyordu. O da tıpkı gemilerdeki gibi ilk boyandığından bu yana üst üste birçok kez boyanmış tahta duvarlarıyla bir gemi kamarasını andırıyordu daha çok. Ama yatağın üstüne asılı elektrikli vantilatöre karşın çinko odamın ısıyı yansıtmamasından ötürü öğleden sonra saat 4'te ırmak gemilerinin kameralarından çok daha boğucu oluyordu sıcak. Biçim olarak bir yatak odası değil, Florentino Ariza'nın CFC yapılarının arasında başka bir hiçbir amaç gütmeksizin, hiçbir bahane olmaksızın salt yaşlılık aşkları için bir sığınak olarak yaptırdığı bir kara kamarasıydı. Hafta içinde dok işçilerinin bağırıp çağırmaları, ırmak limanındaki vinçlerin gürültüsü, rıhtımdaki kocaman gemilerin bağırtıları yüzünden orada uyumak imkansızdı. Ama küçük kız için bir pazar cennetiydi burası. Yedinci pazar yoğurtusu günü Angelus'tan 5 dakika önce yatılı okula dönmesi gereken saate dek birlikte olmayı düşünüyorlardı. Ama çanlar Florentino Ariza'ya Jeremiah de Senamur'un cenazesine katılmak için verdiği sözü anımsattı. Alışık olduğundan daha çabuk giyindi. İlk olarak her zamanki gibi sevişmeden önce kendi eliyle çözdüğü kızın tek saç örgüsünü ördü. Sonra onu masanın üstüne oturtup, o hiç beceremezdi, ayakkabılarının bağcıklarını bağladı. İçinde hiçbir kötülük olmaksızın yardım ediyordu ona. O da sanki bir görevmiş gibi onun kendisine yardım etmesine yardımcı oluyordu. İkisi de daha ilk buluşmalarından bu yana yaşlarını unutmuşlar, yaşamda birçok şeyi susarak geçiştirmiş, artık birbirlerine söyleyecek neredeyse hiçbir şeyleri kalmamış bir karı kocanın güveniyle davranıyorlardı birbirlerine. Tatil günü olduğundan bürolar kapalı ve karanlıktı. Tenha rıhtımda kazanları söndürülmüş tek bir gemi vardı yalnızca. Boğucu sıcak yağmurun ön belirtisiydi. Yılın ilk yağmurlarının ama havanın saydamlığı ve limanın pazar sessizliği iyi geçen bir ayı anımsatıyordu. Buradan bakıldığında dünya kameranın alaca ışığında olduğundan daha acımasız, çanlar kimin için çaldıkları bilinmese de daha dokunaklıydı. Florentino Ariza ile küçük kız İspanyolların köle limanı olarak kullandıkları hala tartı kalıntılarının köle ticaretinde kullanılan başka pas tutmuş demirlerin bulunduğu güherçileli toprak avluya geldiler. Otomobil antrepolarının gölgesinde onları bekliyordu. Yerlerine yerleşinceye dek direksiyon başında uyuyakalmış sürücüyü uyandırmadılar. Araba kümes telleriyle çevrili antrepoların arkasına kıvrıldı. Las Animas körfezindeki yarı çıplak yetişkinlerin top oynadıkları eski pazar yerinden geçti. Yerden kızgın bir toz bulutu kaldırarak ırmak limanından çıktı. Florentino Ariza bu cenaze töreninin Jeremiah de Senamor için olmadığından emindi. Ama yaz çanlarının ısrarlı çalışı kuşkuyla düşündürdü onu. Bir elini sürücünün omzuna koyup kulağının içine doğru bağırarak ölüm çanlarının kimin için çaldığını sordu. ''Şu keçi sakallı hekim için'' dedi sürücü. ''Neydi adı?'' Kimden söz ettiğini anlaması için Florentino Ariza'nın düşünmesine gerek yoktu. Ama sürücü onun nasıl öldüğünü anlatınca bir an için kapıldığı umut boşa çıktı. Çünkü ona olmayacak bir şey gibi geldi bu. Hiçbir şey ölümünden daha çok benzemez insana. Böyle bir ölümse düşündüğü adama hiç mi hiç benzemiyordu. Ama ne denli saçma görünürse görünsün ta kendisiydi. Kentin en yaşlı, en iyi hekimi, birçok başka erdemlerinden ötürü en ünlü insanlarından biri, 81 yaşında bir papağanı yakalamaya çalışırken bir Hint kirazı ağacından düşüp bel kemiği parçalanarak ölmüştü. Fermina Daza evlendiğinden beri Florentino Ariza ne yapmışsa bu haberin umuduyla yapmıştı. Ama o an gelip çatınca uykusuz gecelerinde kaç kez düşlediği zaferin heyecanıyla değil, yılgınlıkla sarsıldığını duyumsadı. Akıl almaz bir açık seçiklikle ölüm çanlarının kendisi için de aynı biçimde çalmış olabileceğinin bilincine vardı. Benzinin solukluğu, taş döşeli yolda zıplaya zıplaya ilerleyen otomobilde yanında oturan Amerika Vicuna'yı korkuttu. Ne olduğunu sordu. Florentino Ariza buz gibi eliyle onun elini tuttu. Ah yavrum diye içini çekti. Bunu sana anlatmam bir 50 yılımı daha alır. Jeremiah de Senamor'un cenazesini unuttu. Ertesi cumartesi almaya geleceğini çarçabuk söz vererek yatılı okulun kapısında bıraktı Amerika Vicuna'yı. Sonra sürücüye kendisini Doktor Juvenal Urbino'nun evine götürmesini söyledi. Bitişik sokaklarda bir otomobil ve kiralık araba kargaşasıyla karşılaştı. Evin önünde bir meraklı kalabalığı birikmişti. Kara haberi şenliğin doruğunda alan Doktor Lacides Olivella'nın konukları akın akın geliyorlardı. Kalabalıktan evin içinde kımıldayacak yer kalmamıştı ama Florentino Ariza yatak odasına dek kendine yol açmayı başardı. Kapının önünde biriken kalabalığın üstünden parmaklarının ucunda yükseldi ve Doktor Juvenal Urbino'yu ondan ilk kez söz edildiğini işittiğinden beri görmek istediği gibi iki kişilik karyolada ölümün bayağılığı içinde çırpınırken gördü. Marangoz az önce tabut için ölçü almıştı. Yanında sırtında hala şölen için giydiği yeni evli nine giysisiyle Fermina Daza dalgın, kederli duruyordu. Florentino Ariza bütün varlığıyla kendini bu gözüpek aşka adadığı gençlik günlerinden beri en küçük ayrıntılarına varıncaya dek tasarlamıştı bu anı. Yöntemlerin pek üstünde durmaksızın onun uğrunda isim ve servet yapmıştı kendine. Zamanın başka erkeklerine pek de erkeksi görünmeyen bir titizlikle sağlığına ve dış görünümüne onun uğrunda onca özen göstermişti ki, bu dünyada hiç kimsenin hiçbir şeyi hiç kimseyi beklemeyeceği gibi beklemişti o günü. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan. Ölümün sonunda ondan yana araya girdiğinin kanıtı. Fermina Daza'ya dulluğunun ilk gecesinde sonsuz bağlılık ve bitmeyen aşk andını yenilemek için gereksediği yürekliliği verdi ona. Vicdanına karşı bunun ne biçiminin ne zamanının hiç üstünde durmaksızın bu fırsatın bir daha çıkmayacağı korkusunun çabuklaştırdığı düşüncesizce bir davranış olduğunu yadsımıyordu. Sık sık tasarladığı gibi daha az kaba bir biçimde olmasını isterdi bunun. Ama yazgı daha fazla izin vermemişti. Onu kendisi gibi allak bullak bir durumda bırakmanın acısıyla çıkmıştı öyle evinden. Ama bunu önlemek için hiçbir şey yapamazdı. Bu acımasız gecenin ikisinin de ezelden beri alınlarına yazıldığını duyumsuyordu çünkü. 2 hafta boyunca bir gece bile uyuyamadı. Fermina Daza'nın onsuz nerede olduğunu, ne düşündüğünü, ömrünün geri kalan yıllarında ona yüklediği bu korkunun ağırlığıyla ne yapacağını soruyordu umarsızca kendi kendine. Karnını davul gibi şişiren bir kabızlığa yakalandı. Lamandan da sevimsiz geçici önlemlere başvurmak zorunda kaldı. Daha gençliğinden beri bildiği için yaşıtlarından daha iyi katlandığı yaşlılığın ağrısızlarının hepsi birden yüklendiler ona. Bir haftalık bir yokluktan sonra çarşamba günü işe gittiğinde Leona Cassiani onu öyle solgun ve bitkin durumda görünce ürktü. Ama Florentino Ariza yatıştırdı onu. Her zamanki gibi uykusuzluktandı yine. Gerçeğin yüreğinin yaralarından dışarı sızmaması için bir kez daha dilini ısırmak zorunda kaldı. Yağmur, düşünebilmesi için bir güneş kırıntısı bile vermiyordu ona. Dikkatini hiçbir şey üstünde toparlayamadan, doğru dürüst yemek yiyemeden, uykuları daha da bozuk, kendisine kurtuluş yolunu gösterecek gizli belirtileri sezmeye çalışarak düşte gibi bir hafta daha geçirdi. Ama perşembeden başlayarak nedensiz bir dinginlik kapladı içini. Artık yine hiçbir şey olmayacağının, yaşamda o güne değin yapmış olduğu her şeyin boşa gittiğinin bir belirtisi olarak yorumladı bunu. Yaşamını nasıl sürdüreceğini bilmiyordu. Sonu gelmişti. Ama pazartesi günü Calle de las Ventanas'taki evine geldiğinde girişte birikmiş suların içinde yüzen bir mektup buldu. Islak zarfın üstündeki yaşamın bunca değişikliklerinin değiştiremediği buyurgan el yazısını hemen tanıdı. Solmuş gardenyaların geceyi anıştıran kokusunu bile duyduğunu sandı. Çünkü yüreği daha ilk korku anında her şeyi söylemişti ona. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir bir an bile ara vermeden beklediği mektuptu bu. 29. ayrımın sonu, sayfa 315.